Çınaraltı. Merhaba sevgili Tegarit FM dinleyicileri. Bizleri radyoları başında, internette, Avrupa'da, Avustralya'da, Amerika'da dinleyen Tegarit FM dostları. Hepinize merhaba. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bir Çınaraltı programında yine sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyuz, sevinçliyiz. Ülkemizde son yıllarda pek çok gencin rağbet ettiği mesleklerden birisi de tercüman rehberlik sevgili dinleyiciler. Vaktiyle fazla itibar görmeyen, rağbet görmeyen bir meslekti. Öyle ki öyle diyorlar ki bir genç kız istemediği bir zoraki evlilik yapmış ama yıllar geçtikçe beklemediği bir mutluluğa kavuşmuş. Aynen onun gibi tercüman rehberlerde ilk önce pek durumları iyi olmayan fakat gün geçtikçe iyileşen, şartları iyileşen bir meslek. Tabii neden böyle olmuş? Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında bu mesleğin başlarını, doğuşunu görüyoruz. 1700 yıllarından sonra sevgili dinleyiciler önce askeri ve bunun sonucu olarak da ekonomik gücünü kaybetmişti Osmanlı Devleti ve Batı etkisine girmeye koyulmuştu. Önce askerlikte ilk Batılı uzmanlar, organizatörler başşehirde görev almaya başlamıştı. 1839'da malum Tanzimat Fermanı ilan edildi. Bir yandan eğitim, güzel sanatlar, ticaret alanında Avrupa ile ilişkiler arttı. Öte yandan ulaşım teknolojisi gelişti. Osmanlı başşehrine gelen, giden hatta ev tutup oturan yabancıların sayısı oldukça arttı. Bu yoğun trafik Beyoğlu'nda yabancı zengin tiplerini doğurdu. Bunların büyük kısmı sevgili dinleyiciler yatırım yapmış iş adamlarıydı. Büro açan tüccarlardı. Az bir kısmı ise gemilerle gelen ilk turistler idi. Seyyahlar o zamanki ismiyle. Bilhassa Kırım Harbi'nde, 1854 Kırım Harbi'nde Osmanlı Devleti'nin ilk kez Rusya'ya karşı batılı güçlerle İngiltere, Fransa, İtalya ile birlik olması batı şehirlerinde bir ilgi doğurdu. Nereye? Efsaneler şehri İstanbul'a karşı bir ilgi, bir sevgi doğurdu. İşte bu motifle ilk turistler İstanbul'da gözükmeye başladı. Daha önceki devirlerde yani 1700'lerde Kudüs yolcusu Hristiyan hacılar, papazlar, casuslar, antika toplayıcıları çoktu. Avrupa'dan gelenler, Avrupalı yolcular hep bu tip kimselerdi. 1800'lerde ilk kez bugünkü manasıyla turist denilebilecek tüketici, sivil ve masum ziyaretçiler Osmanlı ülkesine gelmeye koyuldular. İşte bu yoğun trafik sevgili dinleyiciler Osmanlı başşehrinde bir meslek grubunu biçimlendirdi. Tercüman rehberler. Bu ikili ismi, ikili tabiri bir zaruret icabı kullanılıyor. Çünkü sadece tercümanlık bu mesleği anlatmamaktadır. Babali başta olmak üzere yabancılarla ilişkilerde rehber fonksiyonu olmayan tercüman görevler vardı. Sadece rehber demek de mesleği ifade edemiyor. Yabancı dil bilmeyen kılavuz kişiler bu mesleğin, bu işin kapsamına girmemektedir. Hem tercüman hem de rehber olan ilk tipler bu sosyal dokunun gereği olarak o zamanki önce ve uzun süre azınlık nüfusun gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının arasından çıkmıştır. olmasında bir sebebi var tabii. Bir tane değil, birkaç tane sebebi var. Önce azınlık nüfus belli mesleklerde gruplaşmış ve yoğunlaşmıştı sevgili dinleyiciler. Ermeni ve Süryani vatandaşlar daha çok el sanatlarıyla ve ticaret konularıyla meşgul idiler. Rumlar yine ticaretin yanında bilhassa konaklama ve ağırlama tesislerinin işletmecileri idiler. Yani ilk otelciler idi. Osmanlılarda 1800'den ikinci yarısına kadar otel ve lokanta yoktu. Ama Beyoğlu'nda pansiyonlar ve Galata'da efendim kafeler, meyhaneler vardı. Sahibi ve personeli Rum'du ve burada gayrimüslimler ancak gidebilirlerdi. O zamanlar Musevilerin büyük kısmı fakir idi ve sarraflık, hekimlik, eskizcilik ve aracılık hizmetleri bunlara kalmıştı. İşte bu komisyonculuk yeteneği ve başlıca Fransızca olmak üzere yabancı dillere yatkınlık geleneği Musevi nüfusun tercüman rehberliği yönelmesini sağladı. Buna yol açtı sevgili dinleyiciler. Musevilerin yanında ilk kökenleri Fransız, İtalyan, Maltalı olan Levanten, yani Akdenizli, Avrupalıların Akdenizli tabirini verdiği gayrimüslim Avrupalılar ama Osmanlı ülkesinde yaşayan Avrupalılar, tatlı su frenkleri, bu ailelerin çocukları da belli bir nispette bu tercüman rehberlik mesleğine girdiler. Müslüman Türk nüfus uzun süre bu işte devre dışı kaldı sevgili dinleyiciler. Zaten trafiğin hacmi de önceleri birkaç yüz, sonraları birkaç bin kişi bu işte çalışıyordu. Artık bunun dışında kimseye geçim kapısı açamıyordu. Fazla insanı istihdam edecek bir saha değildi sevgili dinleyiciler. Hiçbir eğitimden geçmemiş, belli başlı eserleri okumamış, efendim bilgileri kulaktan dolma, kendi müşahedelerine, gezilerine dayalı olan bu ilk tercüman rehberler tabii tarihi gerçeklere ve mensup oldukları devlette bir ilgileri, bir muhabbetleri olmadan sadece günlük kazançları ile meşgul oldukları biliniyor. Bütün kaynaklarda böyle görüyoruz. İstanbul'dan bahseden hemen her yabancı kitap bu konuda olumsuz bilgilerle, örneklerle dolu. İmparatorluk çökerken ve onun paylaşılması da bir Avrupa konusu haline gelirken azınlıkların da kendi milli davalarının ardına düşmeleri gibi esasa ait büyük çaplı politik gelişmeler tabii olarak bu küçük mesleğe de yansımış. Maalesef bu tercüman rehberler pek milli hassasiyetle bu görevlerini yapmamışlardı ilk zamanlar. Bu yüzyılın başlarında İstanbul'a gelen turistlerin başlıca ziyaret yeri Ayasofya'ydı. Ayasofya'ya turist gezdiren rehberlerin çoğu koca porfir sütunların tağ tepesinde bu el işaretine benzeyen bir izi gösterip işte kuşatma sırasında burada toplanmış olan yaralıları fetihten sonra Sultan II. Mehmet atıyla çiğneyerek mabede girmiş ve onun işte kanlı elinin izidir diye anlatıyorlardı. Bu artık alışılmış bir şey haline gelmişti. İşte Cumhuriyet İdaresi böyle bir turizm geleneği, turizm dokusunu devralmıştır. Evet, o zamanlar yani 1920'lerin sonunda ve 1930'larda sevgili dinleyiciler, uçak trafiği henüz yok. Balkanlardan gelen karayolu da yer yer toprak bir iz halinde, şose. Tek kanal denizdi. Barıştan sonra vapurlarla gelmeye başlayan 30 bin, 40 bin, 50 bin kadar bir yolcuya yönelik ilk turist kafilelerine hazırlık yapmıştı o zamanki Cumhuriyet rejimi. Rıhtımda hamalları bir düzene sokmuş. Efendim genelde pazarlıkla çalışan taksileri tarifeye bağlamış ve tercüman rehberliği de ele almıştı. Daha turizm için bir devlet örgütü kurulmamıştı o zamanlar. Bir belediye hizmeti sayılıyordu bu iş. Ve o zamanki ismi şehir emaneti olan belediye tarafından milli ve amatör bir kuruluş olarak 1923'te Turing Kulübü kurulmuş ve buna bu iş verilmişti. Tercüman rehberlik işi. Bu dernek amatör ve o zamanın deyimiyle Avrupa görmüş birkaç yöneticisi devlet adına bütün tercüman rehberleri bir kurstan geçirdi. İmtihana tabi tuttu ve sonunda ilk kez bir lisansa bağladı. Bu arada kötü ün sahibi olanlarını da tabii eledi. İkinci Dünya Savaşı, yani Edirne'ye kadar gelip dayanan ateş bütün ekonomiyi dara sokarken bu bir avuç meslek sahibini de aşağı yukarı sahneden çekti. 1940'lı yıllarda tek tük birkaç rehber kalmıştı. Onlar da artık ancak elçilik mensuplarına hizmet verebiliyorlardı. ...50'li yıllar sevgili dinleyiciler... ...bütün dünya ile beraber bir açılma getirdi. Ama tercüman rehber sayısı... ...bizde çok azdı... ...ve belli kişilerle sınırlıydı. Son 15-20 yılda... ...bütün Türkiye turizmi ile beraber... ...sektörün bu dinamik kesimi de... ...büyük gelişme gösterdi. Tabii Turizm Bakanlığı kuruldu. Bakanlığın kursları ve gezileri bunda... ...hayli katkı sağladı. Emekli tiplerin yanında... ...genç bir nüfus da bu mesleğe ilgi duydu... ...sevgili dinleyiciler... Ve okumuş Türkler tarihte ilk kez memurlukla, askerlikle yetinmeyip üretim ve servis sektörlerinde de geçimini aramaya yöneldi. Sadece para kazanmayı değil, böyle entelektüel bir meşgaleyi de temsil eden, okumaya, efendim aydınlanmaya, gezmeye, görmeye dayanan, efendim arkeolojiye, sanat tarihi alanlarına irtibatı olan bu renkli meslek pek çok genci kendisine çekti. Bunların içinde artık üniversitelerimizin ilgili mensuplarının düzeyine ulaşmış, hatta bazen onları da çok geçmiş kişiler var. Tecrübelerimizde, gözlemlerimizde bunu görüyoruz. Ve şimdi pek çok tercüman rehberin hakikaten üniversite okumuş, bu işin ilmini yapmış, kariyerini yapmış kimseler olduğu gibi olduğu, onların seviyesinde olduğu söylenebilir. Evet, şunlar da söylenmeli ki tabii yabancı dili akıcılıkla konuşuyorlar, devamlı konuştukları için ve bilgileri artık kitaplara dayanıyor. Kulaktan dolma bilgilere değil. Ancak tabii bu insanlar da toplumun, devletin yanlış, yetersiz, bozuk yanlarını düzeltebilecek güçte değiller ve küçük bir azınlık. Tabii bu turistler efendim Türkiye'nin gümrüğünde, hava deniz meydanlarında, limanlarında, iniş işlemlerinde, geçiş işlemlerinde, şehirlerin ulaşım işlemlerinde, sistemlerinde ve genel temizlik işlerinde bir takım sakatlıklar görüyorlar ve ilkellikler görüyorlar ve menfi kanaatler elde ediyorlar. Tabii bu tercüman rehberlerin bunu değiştirmeleri oldukça zor. Çünkü batılı insan, Avrupalılar genellikle düzgün bir ortamdan geliyorlar ve Türkiye'nin imajının onların gözünde düzelmesi bir değil pek çok faktöre tabii bağlı. Sistemdeki bir takım bozukluklar tabii bu turistleri etkilediği gibi rehberlerin, tercüman rehberlerin davranışları da önemli. Şimdi tercüman rehberlerin gerek konuşmada gerek verdiği bilgilerdeki yanlışlıkları bu turistlerin yanlış bilgilendirilmesini ve yanlış bir imaj edinmesini de sağlıyor. Maalesef tercüman rehberlerin arasında da milli hassasiyeti olmayan kimselere rastlıyoruz zaman zaman. Verdikleri tarihi bilgiler her ne kadar kitaplara dayanıyor ise de ciddi bir araştırma ve ilmi çalışma mahsulü değil. Kulaktan dolma bilgilerin kitaba geçirilmiş hali. Tercüman rehberlerden tabii ilmi bir araştırma yapmaları beklenmez ama bu hususta biraz daha hassas davranmaları belki beklenir. Turistlere gerek yerli gerek yabancı turistlere verdikleri bilgiler maalesef çoğu zaman kulaktan dolma bilgilerden öteye geçemiyor. Hele hele Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve hele hele bunların harem dairesinde gezerken o tercüman rehberlerin şöyle şuh gülümsemelerle orada olan ve olmasını bekledikleri olayları hiçbir tarihi vakaya dayanmadan, gerçekliğe dayanmadan olanca kuvvetli ve renkli bir hayal gücüyle anlatmaları hakikaten görmeye değer. Tabii turistler bundan oldukça etkileniyorlar ve Türk tarihi, Osmanlı tarihi, Türk ülkesi hakkındaki bilgileri, kanaatleri bu şekilde oluşuyor. Onun için ikaz da etseniz bakıyorsunuz ertesi gün anlattığı zaman yine aynı şekilde anlatıyor. Tek tük rastladığımız zaman bu turist rehberlerine bildiğimiz şeyleri kaynak göstererek delilli bir şekilde anlatıyoruz. Bazısı teşekkür ediyor, ikna oluyor ve hatamı düzelteceğim diyor. Fakat bazısına bakıyorsunuz ısrar ediyor. Öylesine alışmış ki o bilgiyi senelerdir aktarmaya bunu değiştiremiyor. Ama karşı tarafı da kötü etkiliyor. Ondan sonra turisti, Avrupalısı ki bunların büyük çoğunluğu entelektüel kimselerdir. Türkiye hakkında ve tarih hakkında oldukça olumsuz kanaatlere kapılıyorlar. Ondan sonra da Avrupalılar bizi niçin sevmiyor? Avrupalılar bize niçin yakınlık duymuyor? Biz onlara benzemeye çalıştıkça onlar bizden niçin kaçıyor diye herkes birbirine soruyor. İşte bunun pek çok sebebinden bir tanesi de belki budur. Evet sevgili dinleyiciler, Çınaraltı beraberliğimiz devam ediyor. Sıcaktan buram buram terlediğimiz günlerde kendimizi hafif giysilerle rahatlatmaya çalışıyoruz. Ya gündelik koşuşturmanın içinde bunalan ayaklarımız ne durumda acaba? Yaz gelince sevgili dinleyiciler, klasik ayakkabıların, botların yerlerini sandaletlere bırakmaya başlamasından en çok ayaklarımız rahat eder. Yaz mevsimi nasıl hürriyetin sembolü ise, modacılar için de uçukluğun had safhaya ulaştığı, modellerin de böyle daha bir hürriyetçileştiği bir mevsim. Elbette sandaletler de bundan nasibini alıyor sevgili dinleyiciler. İşte bu sebeple siz bakmayın sandaletlerde öyle bir taban iki bant olduğuna. O basit görünümlerinde ne detaylar saklıyorlar. Bazen kırmızı, yeşil, sarı renkleriyle ilk bakışta göze çarpıyor. Dost başa, düşman ayağa bakar sözünün aksine dostun düşmanın gözünü alıyorlar. Bazen de pastel tonlarıyla en son göze çarpıyor sandaletler. En çok tercih edilenleri deriden kahverengi tonlarındakilerdir. Kalın ince fark etmez. Bantlar hakimdir bu model sandaletlere. Ancak teknoloji işin içine girince efendim bilekten bağlamalıları, sentetik ve daha renklileri, deri, hasır, örme gibi değişik maddelerin karışımı olan çeşitleri üretilmiş. Onlar her devre böyle baş kaldıran bağımsız modelleriyle neredeyse gözde olmuşlar sevgili dinleyiciler. Evet, sandaletler ilkel görünümleriyle asırlardır ayaklarımızda. Antik devirden günümüze çok az değişikliğe uğrayarak ulaşmış. Öyle ki hatırlayacaksınız, 1991 yılında İtalya-Avusturya sınırları yakınında dağcılar 5000 yıl öncesinden kalma bir buz adam bulmuşlardı. Ötzi olarak adlandırılan bu buz adamın ayaklarında sandalet benzeri deriden bir ayakkabı vardı. Ayaklarını sıcaktan ve soğuktan korumak isteyen ilk insanlar yaprak, çimen, hayvan derisi gibi doğal ürünler, natürel ürünler kullanırlardı. Zaman içinde çok daha sık kullanılan sandaleti Afrika'da, Avrupa'da ve Asya'da güçlüler, zenginler giyerlerdi. Sandalet bir statü kıyafetiydi. Onun için köleler yalın ayakla gezerlerdi. İlk işlenmiş ayakkabı olan sandaletlere Mısır, Yunanistan ve Roma'da rastlanıyor. Afrika, Asya, tabi Amerika sıcak iklimdi ve sandalet buralarda çok rağbet gören bir ayak giysisi, bir ayakkabı. Ancak sandaletin yeniden keşfedilip moda unsuru olarak tüketicilere sunulması 20. yüzyıla rastlıyor. 20. yüzyılda Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da yeniden doğdu sandalet. Hayatımıza sızdı ve vazgeçilmezlerin arasındaki yerini aldı. İşte sıcak memleketlerdeki bu kullanışlılığı sebebiyle efendim Yunan, Roma ve Mısır'da giyilen sandalet Romalılardan güneye, Araplara intikal etti. Ve Arabistan havalisinde de en çok rağbet edilen ayakkabı cinsinin başında geldi. Hazreti Peygamber de efendim kilise mensuplarının giydiği tarzda bir sandalet kullanmıştır. Yani Hazreti Peygamber de bizzat sandalet giymiştir. Bugün Arabistan ve civarındaki ülkelere gidenler, oradaki halkın hala bu şöyle baş parmakla ikinci parmak arasından atkılı sandalet giydiğini kolayca müşahede eder. Evet, öyle sıcak memleketlerde sandalet hakikaten büyük rahatlıktır. Bizim güney vilayetlerimizde de yaz gelince ayakları artık sandalet dolaştırmaya, sarmaya başlar. Arap memleketlerinde de aynen bu şekilde devam ediyor. Sandalet yapımında kullanılan mahsuller üretildikleri ülkedeki kaynaklara, zevklere göre değişiyor sevgili dinleyiciler. Sandaletlerin tabanı Mısır'da bir devre papirüsten veya palmiye yapraklarından yapılmış. Hindistan'da tahtadan yapılmış. Çin ve Japonya'da pirinç kamışından yapılmış. Güney Amerika'da kenevirden yapılmış. Lastik keşfedildikten sonra bu madde sandaletlerde de kullanılmaya başlanmış. Ülkemizde sevgili dinleyiciler, sandalet denince akla Bodrum ve Bodrum'daki Ali Usta geliyor. 30 yıl atölyesinde sandalet üretmiş bu. Her birisi birer sanat eseri. Ve dünyaca ünlü pek çok insanın ayağında bu sandaletler. Ali Usta'nın efendim yaptığı bir dana derisi bir çift sandalete sahip olmak için 2 ay beklemeyi göze almak gerekiyor sevgili dinleyiciler. Çünkü Ali Usta sipariş üzerine çalışıyor. Dikişinden kesimine kadar el yapımı sandaletler. İncecik deriden olanları 2 günde yapılıyor. Daha kalın deriden yapılanları 4 gün sürüyor. Önce dana derisi 1 yıl su içinde bekletiliyor. Ve derinin nemi gittikten sonra işlenmeye başlıyor. Palamut ve çam kabuğuyla terbiye ediliyor bu deri. Toprak boya 3 safhada katılıyor. İstenilen renk tutturuluncaya kadar bu muamele devam ediyor. Daha sonra tabii zeytinyağı ile yağlanıyor bu deri. Sandaletlerin en önemli özellikleri koku ve mantar yapmaması ve ayağı terletmemesi. Bu Ali Usta kendinden sonra bu mesleği yapacak kalfalar bulamadığından şikayetçi ve bu yüzden de biraz küskün. Bu sanatın 2 tane daha püf noktası olduğunu ama bunları kimseye söyleyemeyeceğini anlatıyor. O da artık başka bir sohbetin konusu olabilir belki. Evet sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik ve Çınaraltı programı burada sona eriyor. Haftaya bir başka Çınaraltı programında buluşmak üzere veda ediyoruz. Hoşça kalın. Çınaraltı.